Ayrım 10. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 113. 16. Kısım. Isaac Bell sırt üstü denize düştü ve taş gibi dibe battı. Moritanya'ya yanaşırken anaforlar yapmaya başlamıştı. Bell dibe battıkça akıntı onu daha çok sürüklüyordu. Giderek kıyıdan uzaklaşırken sert bir şeye çarptığını hissetti. İskelenin ayaklarından biri olmalıydı. Akıntı onu buz sütuna mıhlamıştı. Derken bir şey ayağına yapıştı. Yumuşaktı fakat ayağını kurtaramıyordu ve onu dibe doğru çekiyordu. Çamur mu diye geçirdi içinden. Bell iskeletin dibine kadar batmıştı ve dipteki çamur onu yutmak ister gibi orada tutuyordu. Bir çarpıntı hissetti, sonra sanki birisi yüzüne buz dolu bir kova boşaltmış gibi yüzü soğudu. Birisi değildi, Marion'du. Marion yüzüne buzlu su atıyordu. ''Uyan Isaac, uyan, lütfen uyan.'' Bell birden kendine geldi ve her şeyin farkına vardı. Çarpıntı kalbinden geliyordu. Buzlu su ise soğuk nehir akıntısıydı. Zemindeki çamur yüzeyin 12 metre altında olduğunu gösteriyordu. Zeminden sıçrayıp kaygan sütunda kendini yukarıya çekmeye başladı. Bacaklarını kullanınca daha hızlı yükseldi, içgüdüsüyle başını korumak için elini götürdü ve bir saniye sonra başını iki sütun arasındaki çapraz kirişe çarptı. Ciğerlerinde hava kalmamıştı, kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyor, gözlerinin önünde yıldızlar uçuşuyordu. Artık nefesini daha fazla tutamayacaktı. Ağzını açıp soluk aldığı anda gün ışığı yüzüne çarptı. Isaac! Ağzındaki suyu tükürüp nefes aldı, öksürdü, bir daha nefes alıp sesin geldiği yöne doğru yüzdü. Bir merdiven olduğunu aykırıyorlardı. Bell sütuna bağlı bu merdiveni buldu ve ona tutundu. Bir süre ona seslenenlere aldırmadan orada dinlendi. Ard arda soluklar alıp kendini toplamaya çalıştı. Isaac Bell merdivenden çıkarken morali adam akıllı bozuktu. Akrobat kaçmıştı, başı ağrıyordu. Başından akan kan gözlerini yakıyordu. Ve en sevdiği şapkasıyla Derringer tabancasını kaybetmişti. ''İyi misin Isaac?'' Soruyu soran Harry Warren'dı. Van Dorn Dedektif Şirketi'nin New York bürosu şefi olan bu adam, üstüne bol gelen birçok silah saklayabileceği, cepleri olan koyu renk bir takım elbise giyerdi. Normal koşullarda bir kül tablası kadar ifadesiz olan yüzü şimdi endişeyle gerilmişti. Diğer dedektifler de onun arkasında dikilmişler, aynı endişeli gözlerle Isaac'in basamakları çıkışını seyrediyorlardı. Harry bir mendil çıkarıp Bell'e verdi. Başın kanıyor. Gofurların kimlerle kapıştığını öğren dedi Bell. Ne? Bell yüzündeki kanı sildikten sonra bezi başındaki yaraya bastırdı. Burada neler döndüğünü öğrenmek istiyorum. Bir çete savaşının ortasına tesadüfen düşmedik. Gofurlar gemideki birini bekliyorlardı. Kimi ve neden beklediklerini bilmek istiyorum. Ve neden diğer adamların tam o sırada geldiklerini bilmek istiyorum. Haydi hemen başlayın. Warren ve adamları hemen işe koyuldular. Bell de giymek için kuru elbise aramaya başladı. Ertesi sabah erken saatlerde Archie Abbott'ın kütüphanesindeydiler ve Marion Isaac'e New York Times gazetesinde önceki gün 54 numaralı iskelede yaşanan silahlı çatışma haberini okuyordu. Connard şirketi basın sözcüleri şirketin güvenlikle ilgili şöhretini korumak için polisleri suçluyorlardı. Gazeteye göre silahlı çatışma huysuz İtalyan liman işçileri tarafından başlatılmıştı. Bell bu habere bir kahkaha atınca başı sızladı. O karmaşa içinde İtalyanların hepsi kaçtı diye bitirdi Marion okumasını. Emniyet yetkilileri çok geçmeden faillerin tutuklanacağını vaat etmişler. Archie'nin uşağı kapıda belirdi ve Bay Harry Warren adında biri sizinle mutfak kapısında görüşmek istiyor efendim dedi. Onu içeriye alsana dedi Marion. Teklif ettim Bayan Bell, mutfaktan öteye geçmiyor. Marion gidip Harry'i kütüphaneye getirdi ve kahve ister mi diye sordu. Az sonra uşak Harry'e kahve servis ettikten sonra mutfaktan çıktı. Bell'i her zamanki beyaz keten takım elbisesi içinde ve dikiş yerlerini örtmek için gür sarı saçları geriye taranmış halde görünce Harry hayret etti. ''Senin şu halini gören kafatasının patladığına ve boğulmaktan kıl payı kurtulduğuna asla inanmaz.''
''Göründüğü kadar iyi değil.'' dedi Marion. ''Doktor yataktan çıkmaması gerektiğini söyledi.''
''Bir şeyim yok.'' dedi Bell. Harry Warren ve Marion Bell endişeli gözlerle bakıştılar.
Patron bence Bayan Bell endişe etmekte haklı. Doktor da kafaya alınan darbeleri ciddiye almak lazımdır.
Sağ ol Harry dedi Marion. Onu merdivenden çıkarmama yardım eder misin?
Ne buldun diye sordu Bell Harry'e. Gofferlar Moritanya'da yangın çıktığına inanmamışlar.
Bundan onlara ne var ki? Gerçekten de yangın çıktı. Kendi gözlerimle gördüm. Ön bagaj odasında yangına yol açan kaçak filmler dahil her şey kül oldu.
Gofferlar da buna inanmıyorlarmış.
Bell Marion'a baktı. Jeton düşmüştü. Yani film stoku kaçakçılığını gofferlar mı yapıyorlarmış?
Nakliyat için parayı onlar sağlamış. Yangın haberini alınca stoku New York'a getiren kaçakçının onları atlatıp daha yüksek bir bedelle başka bir müşteriye satmak istediğini düşünmüşler.
Bu da nereden gelmiş akıllarına?
Ne de olsa gofferlar, akıllarına böyle şeyler gelir. Kendilerinin başkalarına yapabilecekleri şeyleri başkalarının da onlara yapabileceğini hesap ederler. Tıpkı altın kural gibi.
Geriye dönük. Bu nedenle onlara kazık atan adamla hesaplaşmak için gemiyi karşılamaya gelmişler.
Kimmiş bu adam?
Clyde Lynes.
Bell bir kez daha Marion'la bakıştıktan sonra tiksinti içinde başını iki yana salladı. Tabii bu da ağrılarını arttırdı.
Bunu söyleyeceğinden korkuyordum. Clyde filmin çürüdüğü kokusunu aldı ve ne olduğunu hemen anladı. Çünkü stok kendisinindi.
Gemiyi kurtaran kahraman aynı zamanda geminin neredeyse batmasına neden olan kaçakçıymış dedi Marion.
Kısacası aynen böyle olmuş dedi Harry Warren. Ayağa kalkıp şapkasını aldı. Her neyse Yorkville gençleri orada bitince gofferlar da kendi satın aldıkları filmleri bu adamların ele geçireceği sonucuna varmışlar ve kavga başlamış.
Özetle
kahve için teşekkür ederim.
Kim bu Yorkville gençleri?
Yorkville'deki Yeni Alman Mahallesi'nden, şehrin doğu tarafından.
Almanlar mı?
General Slocum yangınından sonra Almanlar şehir merkezini terk ettiler. Hatırlarsın o gezi gemisinde çıkan yangında hepsinin çocukları ölmüştü. Dolayısıyla o semtte yaşayan herkes kahroldu ve her şeylerini alıp kuzeye taşındılar.
Çetenin adı ne?
Marzipan Boys.
O şekerleme markası gibi mi?
Eski çeteler onların bu adıyla alay ediyorlardı. Ama artık tozu dumana kattıkları için isimleriyle gurur duyuyorlar. Çok sıkı çocuklar.
Harry Warren arka kapıya varmak üzereyken Bell arkasından seslendi.
Peki ama Marzipan Boys çetesi neden 54 numaralı iskeleye gelmiş?
Ne demek istiyorsun?
O film stoku yangında gerçekten yandı dedi Bell sabırla. Clyde Lynes anlaşmaya sadıktı. Marzipan Boys çetesi gofferların malını alacak değildi. Bu nedenle varlığından bile habersiz oldukları film stoklarını almak için oraya gelmemişlerdi. O halde Yorkville çetesi neden Moritanya'yı karşılamaya geldi?
Harry Warren'ın boş bakan yüzüne daha da boş bir ifade yerleşti.
Henüz öğrenebilmiş değilim.
Öğren bana ofiste rapor ver.
Isaac dedi Marion. Doktor bugün evden çıkmamanı söyledi.
Pekala dedi Bell. Bugün evde otururum. Harry bu gece ofiste bana rapor ver.
17. kısım. Clyde dedi Isaac Bell. Kaptan Turner'ın madalyasını iade etmek zorundasın.
Ne demek istiyorsun Bay Bell?
Bell ona buz gibi bir bakış attı. Clyde Lynes'in başı öne düştü.
''Üzgünüm Bay Bell, çok üzgünüm.''
''Ne için üzgünsün?'' diye sordu Bell. ''Açıkla, ne için?''
''O film stoku bana aitti.''
''Devam et.''
''Almanya'dan kaçmak için paraya ihtiyacımız vardı. Yani konuşan filmler işinde başarılı olmayı o kadar çok istiyordum ki. Fakat hayatımız için de çok korkuyordum. Ordu benimle ilgili o sahte tutuklama emrini çıkarınca işim bitti diye düşündüm.''
Bell onun yüzüne delici gözlerle bakıyordu. Sonra alçak sesle sordu.
Bu kaçakçılık işi Profesör Bayder Becken'in fikri miydi?
Hayır.
Emin misin?
Zavallı adamın haberi bile yoktu. Hepsi benim fikrimdi. Sana şansım yaver gitti dediğimi hatırlıyor musun? Şöyle oldu. New York'ta Hammerstein'de sahne görevlisi olarak çalışan ve eskiden tanıdığım bir gofer'a rastladım. Adam gofferlara katılmış, onlar da onu film stoku bulması için Almanya'ya göndermişler. Parası vardı, Tanıdığım bir şirket beni bir nakliyeciye yönlendirdi. Onlar da filmleri gizlenecek şekilde paketlediler. Böylece bir anlaşma yapmış olduk.
Clyde tekrar üzgün bir ifadeyle başını eğdi.
İçimde ne olmuş yani dedim. Herkes film kaçakçılığı yapıyor. Ben neden yapmayacakmışım? Malın bu kadar eski ve çürümüş olduğunu bilmiyordum. Fena halde kazıklandım. İçi çöp dolu 7 sandık.
Ölüm saçan çöp.
Yemin ederim o kadar eski olduğunu bilmiyordum. Sanırım son anda değiştirmiş olmalılar. Yoksa onca insanı tehlikeye atmazdım.
Ve Bay Der Beke'nin bu işle hiç ilgisi olmadığına kesinlikle eminsin öyle mi?
Mal gemiye yüklenince kadar ona bir şey söylemedim. Ne yapmayı düşünüyorsun?
Isaac Bell iç geçirdi. Korkarım senin sağ kalmana ve kaçırılmadan yeni bir konuşan filmler makinesi yapmana yardım etmekten başka seçeneğim yok.
Bana yardım mı edeceksin? Neden? O kadar insan benim yüzümden ölebilirdi.
Neden mi? Sen hıyarın tekisin ama dürüst bir hıyarsın. Az önce sana kolay bir çıkış yolu gösterdim ama bunu kullanmadın. Yapacağın tek şey suçu profesörün üstüne atmaktı ama öyle yapmadın. Bu da bana yeter.
Birisi marzipan çetesine tanrı korkusu salmış dedi Harry Warren. Isaac Bell'e o gece Knickerbocker otelindeki Fandorn karargahında.
Nasıl olmuş bu?
54 numaralı iskeledeki baskını yöneten adam var ya.
Büronun New York gangsterleri uzmanı dedektif Harry Warren Gopher'larla, Duster çetesiyle ve Chinatown grubuyla yakın temas halinde olduğu için kenar mahallelerinde yeterince kötülük görmüştü. Fakat arka cebinden matarasını çıkarıp büyük bir yudum alırken elleri titriyordu. Sonra matarayı Bell'e uzattı. Onu bira fabrikasının fırınında diri diri yakmışlar.
Harry matarayı geri aldıktan sonra gömleğin koluyla ağzını silip bir yudum daha içti.
Adamın kardeşi bana anlattı.
Neden sana anlattı?
İyi soru. Bunu her kim yaptıysa çok farklı bir tarzı var. Gopher'lar, marzipanlar ve Fandorn dedektifleri, hatta polisler bile sokaktaki bir çukurun yanındaysa kardeşini kızartan bu adamlar öbür tarafında.
Sana başka ne anlattı diye sordu Bell.
Hiçbir şey. Sustu kaldı.
Gidip onu görelim dedi Bell.
Isaac Bell, Harry Warren Doğu Caddesi boyunca uzun bir süre batakhaneleri dolaştıktan sonra nihayet ölen adamın kardeşini 3. caddedeki bir barın önünde bulabildiler. Para bulacakmış gibi boş ceplerini yokluyordu. Adı Frank olan bu adam uzun boylu yakışıklı, geniş omuzlu bir Alman Amerikalısıydı. Yüzünde sokak dövüşçülerine özgü yara izleri, epey kavgaya karıştığını gösteren yumruklara sahipti. Isaac Bell'i gözleriyle şöyle bir tarttıktan sonra başını salladı. Gerekirse onunla da dövüşebilirdi ama bunu istemiyordu. Bell onun yüz ifadesinden bir şey daha çıkardı. Harry Warren'ın anlattıklarını doğrulayan bir şeydi. Frank gördüğü dehşet karşısında fena halde sarsılmıştı. Adamı bara soktular ve bir şişe getirttiler.
Abin için üzgünüm dedi Bell.
Evet.
Bruno'yla yakın mıydınız?
Eskiden öyleydik, çocukken. Artık pek o kadar değildik.
Abin sana iskeledeki kavganın nedenini anlattı mı?
Frank omuz silkti.
Gemiden inecek bir adamı yakalayacaklardı.
Bu adam nasıl biriydi?
20'li yaşlarında, boyu 1.75, dağınık kahverengi saçlı, mavi gözlü, kalem gibi bıyığı varmış.
Clyde Lynch'i tarif etmişti.
Nedenini söyledi mi?
Hayır.
Abin o adamı neden yakalamak istediklerini söyledi mi?
Hayır.
Sen onu hiç görmüş müydün?
Nasıl görebilirdim ki? Bruno onu kendisine saklıyordu.
Abin adamın ne kadar para ödeyeceğini söyledi mi?
Frank başını iki yana salladı.
Bruno böyle şeyleri hiç anlatmazdı. Gelen parayı kendisi alır, bize de aklına kestiği kadar verirdi.
Abin sert adammış.
Onlar kadar değildi.
Evet, herhalde o kadar değildi. Sana bir şey sorabilir miyim?
Şu ana kadar zaten hep sordun.
Sen de hepsini cevapladın ve bunun için teşekkür ederim. Özellikle de böylesine zor bir zamanda.
O adamları yakalayacak mısınız?
Evet dedi Bell. Frank başını salladı.
Neydi soracağın şey?
Abin daha önce bu adamlar hesabına çalışmış mıydı?
Frank duraksadı.
Bu ilk kez miydi diye sordu Bell.
Bilmem, aynı mıydı yoksa aynısını mı tanıyordu bilmiyorum. Ne demek istediğimi anladın mı?
Hayır.
Yani bunlar bir parti yapacakları zaman bazen onlara toz satarız, karı buluruz.
Kimlere?
O adama abimi onlar anlatmış olabilir.
Mümkün dedi be. Kim bu adamlar?
Frank yine duraksadı. Onlarla başım derde girsin istemiyorum. Belki de o adama bizden bahsedenler onlar değildi.
İyi bir iş ilişkisini bozmak istemiyorsun dedi ben. Seni suçlayamam.
Ben de dedi Harry Warren. Evet, yani sonunda düzenli bir para geliyor.
Abin devreden çıkınca para sıkıntısı başlayacak dedi ben. Hiç değilse senin ekibin tekrar kendini toplayana kadar.
Bak şimdi Harry burada duruyor. Dolayısıyla sana bunu verdiğimi kimse göremez. Zor günleri atlatana kadar idare etmen için $200 vereceğim. $200 mı? Olur şey değil bayım. Bu işten senin çıkarın ne olacak?
Abini öldüren adamı yakalayacağım. Bana abini onunla kimin tanıştırdığını söyleyeceksin. Sizden kokain ve fahişeleri satan alan müşteriler miydi?
Evet.
Kim bunlar?
Konsoloslukta yaşıyorlar.
Ben solunu tut. Hangi konsolosluk?
Alman konsolosluğu.
Isaac Bell ve Harry Warren hızlı adamlarla 3. caddeyi geçip Manhattan'ın aşağı kısmına yürüdüler. South Ferry'de inip Broadway boyunca devam ettiler. 16 katlı Bowling Green ofis binasının önünden geçerlerken konuşmaya daldıkları için binanın granit ve beyaz kiremitli yapısını fark edecek halleri yoktu. Gecenin bu saatinde zemin kattan çatı katına kadar olan pencerelerin sadece ikisi aydınlıktı. Bu prestijli adresle faaliyet gösteren The White Star ve American Line nakliye şirketlerinin çalışanları, mimarlar, bankerler ve avukatlar çoktan evlerine gitmişlerdi. Işık yanan pencerelerin ikisi de 9. kattaydı ve bunlar Alman konsolosluğunun ofisleriydi.
Burası da adam akıllı bir incele dedi ben. Bir şeyler öğrenmeye çalış.
18. kısım. Duyduğuma göre büromuzun 1902 yılında Alman konsolosluğuyla bir güvenlik sözleşmesi varmış dedi Isaac Bell. Joseph Van Dorn'un duvarları ceviz kaplamalı ofisine girerken. Van Dorn dedektiflik şirketinin Washington DC'deki karargahı Beyaz Saray'dan 2 blok ötedeki Willard Oteli'ndeydi. Son zamanlarda patron zamanının büyük bir kısmını Washington'da geçiriyor, Adalet Bakanlığı, Kongre ve Deniz Kuvvetleri'nden yeni işler alıyordu. Başkentte işlerin nasıl yürüdüğünü iyi bilen bir adamdı. Van Dorn bir kahkaha attı.
Gerçekten de öyle bir sözleşmemiz vardı, bunu hiç unutamam.
Joseph Van Dorn'un yanakları gülmekten pembeleşti. Geniş yuvarlak yüzü, kızıl bıyıkları ve görkemli favorileri vardı ve tamamen kel olan tepesi parlıyordu. İri yarı güçlü kuvvetli bir adamdı. Her zaman cana yakın ve güler yüzlü haliyle kimse onun ne kadar zeki, hırslı ve adalet sağlamakla nedenli azimli olduğunu tahmin edemezdi. Canilerin korkulu rüyasıydı.
Prusya prensi Henry ülkeyi dolaşıyordu diye açıklamaya başladı Van Dorn, hafif İrlandalı aksanıyla. Avrupa'da onca suikast yapılırken bir anarşistin veya ruh hastası bir katilin böyle bir şey denemeyeceğini kim bilebilirdi?
Tabii Almanların kendi ajanlarından oluşan bir ordusu vardı ve bizim Hazine Bakanlığından da gizli servis ajanlarını ödünç almışlardı. Ama bize de iş verdiler. Birkaç küçük dedektiflik bürosu ve yerel polislerle birlikte prensin trenlerini ve güzergahını koruduk. Böylece 13 farklı dedektiflik bürosu çoğu birbirinden habersiz olarak Henry'nin güvenliğini sağlıyorlardı. Şansı varmış. Acemi bir dedektif onu yanlışlıkla vurmadan ülkesine dönebildi.
Almanların kendi ajanları derken neyi kastettiniz?
Yabancı konsolosluklar Amerika'da yaşayan veya seyahat eden yurttaşlarını korumak için kendi gizli servis polislerini getirirler ve Avrupa'ya dönüp orada sorun çıkarabilecek canilerle anarşistleri izlerler.
Anladığım kadarıyla Alman konsolosluklarında askeri ve ticari ataşe kimliği altında casuslar da bulunuyor dedi Bell.
Britanyalılar, Fransızlar, Avusturyalılar, İtalyanlar, İspanyollar, Çinliler ve Japonlar da aynısını yapıyorlar. O sözleşmeyi neden sordun?
Bu adamlar yerel canilerle de anlaşma yaparlar mı? Ha, nereye varmak istediğini anlıyorum. Doğrusunu istersen yerel canilerle işbirliği yaptıklarını sanmam. Burada bulunan konsoloslar ve konsolos muavinleri, Washington'daki büyükelçilikte bulunan diplomatlar gibi aristokrat sınıfından olmaz. Genellikle iş adamlarıyla, polislerle ve seyahat eden yabancıların karşılaştığı belalı tiplerle muhatap olurlar. Bel konuyu değiştirdi. Art Curtis'ten birkaç telgraf aldım. Fandor'un kaşları çatıldı. Curtis, senin yönlendirmenle Craig Rüstungswerk şirketinin içinde neler döndüğünü araştırmak için benden yüklü bir bütçe isteyip duruyor. Oysa benim bu istihbarattan haberim bile yok. Bu şirketin sahibi olarak olan biteni en son ben mi öğreneceğim? Bu işin Moritanya'daki yangınla veya 54 numaralı iskeledeki silahlı çatışmayla ya da senin de içinde bulunduğun gemiden 2 veya 3 kişinin denize düşmesiyle ilgisi olup olmadığını en son ben mi bileceğim? Art Curtis'in istihbaratı altın değerinde dedi Bel. Saf altın. Halinden şikayetçi bir şirket yöneticisini bulmuş, adamın iddia ettiğine göre Creek şirketi, New York ve Los Angeles Alman konsolosluklarındaki personele gayri resmi satış temsilcisi olarak çalışmaları için komisyon ediyormuş. Altın mı diye burun kıvırdı Fandorn. Yabancı konsoloslukların görevi ticaret çarklarını yağlamaktır. Asıl işleri budur. Ticaret, mallarının tanıtımı, satış. Ne var ki bu konsolosluk personeli hiçbir şey satmıyor. Ne tanıtım yapıyorlar ne de Amerikalı müşteri bulmaya çalışıyorlar. Ama bu işleri yapıyorlarmış gibi komisyon ücreti alıyorlar. Başka bir deyişle Creek Alman konsolosluklarına tezgah altından para ödüyor. Bunun karşılığında o konsolosluk personelinin ne gibi hizmetler yaptığını merak etmiyor musunuz? Isaac Bell patronu gülmeyi kesince memnun oldu. Fandorn ciddileşmişti. Gözleri avının kokusunu almış yırtıcı bir hayvan gibi parlıyordu. Bak işte bu ilginç. Art Curtis işinde çok iyidir dedi Bell. Kısa bir zamanda soruşturmayı bu kadar derinleştirebilen başka birini tanımıyorum. Ama üst mevkide bulunan bir muhbirden bilgi almak pahalıdır. Yani Art'ın kaynağı olan bu adam birinci sınıf yerlerde ağırlanmaya alışkındır. Fandorn masasından kalkıp penceresine doğru yürüdü. Buradan bakınca Willard'ın ön ve yan giriş kapılarına girip çıkanları görebiliyordu. Daha sonra odanın iç kısmına geldi ve Benjamin Franklin portresinin göz yerindeki delikten bitişikteki resepsiyon odasına baktı. Bell ses çıkarmadan sabırla bekliyordu. Neden sonra patronu ona dönüp baktı. ''Bana bu yüzden mi şehirler arası telefonda söylemek yerine ta Washington'a kadar geldin?'' Hayır, size çok daha ilginç bir şey söylemek için geldim. 10. ayının sonu, sayfa 128.